Ayrım 21.
Gece aydınlığında yüzü bir iyimser, bir aydınlıktı Baytarbaşı'nın. Haziran gecesinin uyaran, coşku veren serinliğinde bir dolu, olmazdan değil, olurundan yanaydı her bir şeyin. Ay kayıp giden bulut kümeciklerinin arasındaydı. Ormanda, toprağın altında, gecenin karaltısında uğulduyordu yaşam. İnişe geçmeden önce, üç yanı sarp kayalıklarla dorağa dorağa tırmanıp giden genişçe bir düzlükte mola verdiler. Ortadaki kaya oyuklarından taşıp gelen su, biri öncekinden daha sığ, küçücük gölcüklerin içinden dolanıp akıyordu. Diz çökmüş, avuçladığı suyun parmakları arasından akıp gidişine bakmaktaydı Cezmi. Sonunda işte buna, bu sonu gelmez şırıltıya katışmak varsa diye anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı kendi kendine. Ne? Hiç, şiir, aklıma geldi öyle. Tam da zamanı. Zamanıdır, hayatın kendisidir, saati dakikası olmaz. Aklıma geldi bak, ne demiş şair, ne demiş? Kadehimi yere vurdun, kırdın tanrım. Zevkimden edip sanki ne buldun tanrım. Gül renkli şarabım yere döktün tekmil. Zannım bu ki sen de sarhoş oldun tanrım. Tövbe zındık. Zındık değil, şair hayyam. Anladım, şair olunca mübah, sözdür söyleyiversin. Söyleyiversin, evet, ne güzel. Yatacak yerin yok senin Cezmi. Sıcacık gülümseyiverdi Cezmi. Olmaz mı? Vardır. Yanı başındadır Tanrı'nın. Kırarsa da varsın, kırsın kadehimizi. Geçidin kuzeye bakan yükseltilerinde görüntü genişledi birden. Çok uzaklara, Murat Dağları'nın koyu karaltılarına değin puslu, bulanık bir deniz görünümündeydi Sincan Ovası. Bulutlar aralandı, cıvıl cıvıl bir yıldız kümesi oynaştı o yanda. Gökyüzü derinleşti, vakit gece yarısına yakındı. Düze inmediler, batıya döndüler. Yunan alayının bulunduğu toklu sivrisinin yakınından ikinci geçide girdiler. Gün aydınlandığında fundalıklarla çevrili derin bir vadiye indiler. Atların başına torbalarını geçirip gizlediler. Dönüş için günün kararmasını beklediler. Binbaşı Tali ile birlikte gittiği Ahır Dağları geçitlerinden döndüğünde hayvan hastanesinin yanı sıra komutanlık karargahında da çalışmaya başladı Cezmi. Yeni alınanlarla birlikte Batı cephesindeki hayvan sayısı 50 bin dolaylarına ulaşmıştı. Konya'da, Polatlı'da, Sivrihisar'daki nal yapımı işliklerinin üretimlerini artırmaları gerekliydi. Yem torbaları yoktu. Hayvanların birçoğu toprak üstünde yem yemekten sık sık sancılanıyorlardı. 35 bin yeni yem torbasının bir yerlerden bulunup birliklere dağıtılması gerekti. Mutabiye derler, çul belleme, yular başlığı, kaşığı, gebre, eğer, semer. Hepsi de az, hepsi de yetersizdi. Seven sevenini bulacak ki aşk olsun. İki bacak arasına diz çökmek kolay değildir. Yürek ister, sabır ister efendi. Çok bir incelik ister demişti Ali Mümtaz Hoca. Boş laf değildir hocanın dediği. Kavga edeceksen yumruğunu sıkarsın. Dişinle, tırnağınla gireceksin kavgaya. Şehirlerden, kasabalardan cepheye, ta tümenlerin, alayların bulunduğu yerlere değin, oluşturulmaya çalışılan menzil noktaları için her biri 40 arabadan 14 araba koluna, tümenlerin her biri içinde en az 20 arabadan değilse daha çok kağnıdan oluşturulmuş taşıma kollarına gereksinme vardı. Tümenlerin her birine en az 2 adet yaylı yaralı taşıma arabası verilecekti. Polatlı'dan Sivrihisar'a, Sivrihisar'dan Konya'ya dolanmadık iş yeri, ambar, menzil noktası bırakmadı Fehim Cezmi. Atsız süvari olmaz, nalsız, mıhsız, eğersiz de olmaz süvari. Atını, arabasını, yemini koşturacaksın arkasından tümenlerin. Olmayanın bulunmasını, bulunanın istendiği yere ulaşmasını sağlayacaksın. Yaz ortalarında Batı Cephesi Komutanlığı kuzeydeki kuvvetlerinin büyük bir bölümünü aşağı yukarı 12 piyade tümeni ile süvari kolordusunu cephenin güneyine kaydırmaya başladı. Emirdağ'dan, Bolvadin'den, Ilgın'dan, Çay'dan yola çıkan birlikler gün boyu koruluklarda ağaç altlarında konakladılar. Alaylar gün batımından hemen sonra sessizce toparlandılar, yollara düştüler. Ateş yakılmıyor, cigara içilmiyordu. Havanlar, makinalı tüfekler, cephane sandıkları alacakaranlıkta yükleniyor, takımlar pınarların su tulumlarının başında mataralarını doldurmak için sıraya giriyorlardı. Taburlar ayrı ayrı, ayrı yollardan, tozlu patikalardan, ürünü kaldırmış tarlalardan, hiç el değmemiş otlaklardan geçip gidiyorlardı. Gece karanlığı düşman keşif uçaklarının gözünden gizliyordu her şeyi. Arada bir gün ağardığında alayların artçı taburları gece geldikleri yollardan geriye dönüyorlar. Kısa yürüyüşlerle tam tersine cephenin kuzeyine birlik kaydırıldığı görüntüsünü veriyorlardı düşman haber almasına. Kalecik Sivrisi Afyon güneyindeki Yunan savunma çizgisinin batıya doğru ilk direnme mevzilerinden biriydi. Kalecik Sivrisi sonra batıya doğru Erkmen Tepeleri, Belen Tepe, Tınaz Tepe, Çiğil Tepe, Ahır Dağları eteklerine uzanıp giden 20-25 kilometre uzunluğundaki bu cephenin önünde ağır topları, havanları, makinalı tüfekleri, yedek tümenleri ile birlikte Türk Batı Cephesi Komutanlığı'nın aşağı yukarı 120 bin savaşçısı toplandı. Süvari kol ordusu taarruzun başlayacağı günün gecesinde düşmanın gerisindeki Sincan düzlüklerine inmek üzere Ahır Dağları geçitlerine tırmanıyordu. Batı Cephesi Komutanlık Karargahı Şuhut'tan Kocatepe eteklerindeki suyu bol bir akarsuyun kıyısına taşındı. Haberciler, yazıcılar, telgraf makineleri yerleştirildi çadırlara. Yukarıya tepenin doruğuna telefon kabloları döşendi. Başkomutanın çadırı yakınındaki iki mahruti çadırla birlikte yayvan bir düzlüğün orta yerinde, sağlık çadırı ta uzakta karargahın öte ucundaydı. Asteğmen Asım o gece ilk kez gördü Mustafa Kemal Paşa'yı. Gün karardı, uyuyan uyumayan birer yana çekildi. Taarruzun tan yeri ağardığında başlayacağını biliyordu Asım. Oturdu, kalktı. Sağlık çadırlarından habercilere, habercilerden postalara, telgraf merkezine dolaştı, durdu. Saat 10. Paşanın çadırı önündeki nöbetçiyi değiştirdi devriyeler. Saat 11. Çadır aralığından sarı, soluk bir ışık sızdı gecenin karanlığına. Yandaki çadırlardan birinden kalpaklı bir gölge çıktı ay aydınlığına. Sigarasını yere attı, çizmesinin ucu ile bastı. Söndürdü sigarayı. Paşanın çadırına yöneldi. Hazır mıyız Muzaffer? Çadırı aralandı, ince çizgi çizgi gövdesi belirdi çadırın önünde. Uzaktı, yüzü görünmüyordu. Resimlerinde gördüğü yüzünü Gazi Paşa'nın bir kez daha belleğinde canlandırdı Asım. İki gölge sonra çadırlarından çıkıp katılanlar. Kalpakları, askılı kemerleri, çizmeleriyle ay aydınlığında birbirlerine eklendiler. Kocatepe'nin doruğuna doruğuna yükselip gittiler. Saat gece yarısından sonra yarımdı. Asteğmen Asım, hırçın acımasız beklentilerle dolu olduğunu düşünüyordu gelen günün. Birileri birilerine haksızlık etmişlerdi. Bu haksızlık edilenler arasındadır Asım'ın kendi halkı. Kendi halkının arasından birileri kendi halkına ihanet etmiştir. Asım, bu ihanet edilenlerin arasında onların yanındadır. İki yıldır haksızlıklar ortadan kalksın, gelecekse barış, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gelsin diye buralardadır. Hem savaşacak hem de savaşın olmadığı bir dünyayı özleyeceksin. Hiç bitmez bu Asım kardeş. İnsan böyle, dünyamız da böyle der Baytar Cezmi. Yukarıya yukarıya, daha yukarılara toplanıp gidenler gelecek günleri biçimlendirecekler. Baytar Cezmi'nin ummadığı, beklemediği şeyi yapsınlar. Sürgit, özgürlüğü, barışı, kardeşliği getirsinler dünyaya. Asım'ın da aralarında olduğu ya da olmadığı. Kocatepe'nin doruğunda kum torbaları ile çevrili gözetleme yerinde çatal dürbünün başındaydı Mustafa Kemal Paşa. Cephe komutanı, ordu kol ordu komutanları, kurmayları yanındaydılar. Karşıdaki tepelere, gökyüzünün uzantısına, Sincan Ovası'nı örten kocaman karanlığa baktı paşa. Uzun uzun. Karargahlarda gündüz gün ışığında, gece gaz lambalarının aydınlığında, yarma yerindeki tahkimatın nasıl aşılacağı, süvari kol ordusunun ahır dağları geçitlerinden yapacağı sızma yürüyüşü, düşman yedeklerinin bulunduğu yerler, topçu ateşinin ne zaman başlayacağı konuşulurdu. Bir yıldız kaydı. Kayan yıldızın eğik çizgisi gecenin karanlığından upuzun parladı, ışığı söndü. Saat 4 sonrası komutanlar birer ikişer kurmaylarını alıp kendi karargahlarına gittiler. Uzakta doğudaki sırtların arkasında gökyüzü ağardı, ışıdı. Islıkları çoğaldı Ağustos böceklerinin. Şimdi saat o saattir. Karşıda soldaki bir yamaçta bir alev parladı. Gazi Paşa başını kaldırdı dürbünün üstünden. Görüntüler dondu, sessizlik uzadı. Kuzeyden esip gelen yel dindi. Işıkları öyle kaldı yıldızların. Ay solmuştu, orta yerindeydi tepelerin. Bir, bir daha, bir daha. Şimşek parıltıları çoğaldı Kocatepe'nin karşısındaki sırtlarda. Kocaman gümbürtülerle tepeden tepeye yankılanan top sesleri şimşek parıltılarından sonra duyuldu. Bir dakika, 10, 15, 20 dakika gümbürtüsü çoğaldı, birbirine eklendi patlayan mermilerin. Karşı sırtlar gün ışığı altında sarı sıcak toz bulutlarıyla örtüldü. Atılan ilk merminin gümbürtüsünü duyduğunda bayır yukarı var gücüyle tepeyi tırmanmaya koyuldu Asım. Ağırlığını öne vermiş, başını yukarıya kaldırmıştı. Tırmandı, yükseldi. Sıklaşan soluğuna, kaslarının sancısına, gövdesinin ağırlığına yenik düştü, durdu. Derince soluklandı, top seslerinin uğultusunu, gerçek mi değil mi, daha bir sıcak, daha bir yakın, kendi gözleriyle görmek için koşmaya başladı yeniden. Top sesleri azaldı, duracak gibi oldu. Yüreği ağzına geldi Asım'ın. Birden birçok yerden geldi gümbürtüler. Uğultularla, yankılarla sarsıldı tepeler. Bu, dedi Asım. Sürülüp yok edilmemek için, bu da hastanın ayağa kalkışı, dirilişi için. Aldatılmışlığın acısı, isyanı için bunlar da. Hanedan-ı Ali Osman'ın düşkünlüğüne, işbirlikçilerinin utanmazlığına karşı... Top sesleri bir yanda azalıyor, bir başka yerde çoğalıyordu büsbütün. Kesik kesik mırıldanır gibi kendi kendine söyleniyordu Asteğmen. Kızaran göğün aydınlığı vurdu yüzüne. Işığın nereden geldiğini görmüyordu. Kirpikleri, göz çukurları sırılsıklamdı. Top sesleriyle birlikte bir şey, kocaman bir soluk, adı bilinmeyen bir sızı duyuyordu içinde. Defterine yazdığı şiirlerin hiçbirine benzemeyen. 21. Bölüm. Işığı solmuş fenerlerle, çalı çırpı ateşleriyle giden gelen, at, araba, insan karaltılarıyla doluydu bütün alan. Akarçay ile Kocatepe arasında geniş bir düzlükteydi menzil komutanlığı. Ekmekçi takımları, sakalar, cephane sandıklarının istiflendiği çadırlar, sabah aydınlığında bütün alanı üçüncü kez dolandı cezmi. Siperlerde olanlarla siperlere yaklaşmakta olanların devinimlerini, terleyip terlerini silişlerini, kesik kesik birbirlerine fısıldayışlarını, yaşamla ölümün rastlantılara kalmış belirsizliğinde sık sık soluyuşlarını duyuyordu kendi soluklanışında. Ağır topçu bataryalarından birinin mevzilendiği bayıra tırmandı. Mermi taşıyıcılar, top başındakiler, nişancılar, gözetleyiciler. Üç büyük topun önünde, başında gerisinde üç küme insan. Sabah aydınlığında sırası kendilerince belirlenmiş ölümcül bir oyunu oynuyorlardı kan ter içinde. Geceden bu yana telgrafhaneler tıkırtısız sessizdir. Dünyanın her yeri ile bağlantısı kesilmiştir şimdi Ankara'nın. Gözlerini kapayınca düşüncenin aydınlığında birçok şeyi görebilir insan. Sağda uzakta Ankara vardır. Gaz lambalarının, fenerlerin, mumların soluklaştığı, sabah aydınlığında gelen günün sessizliği dinlenmektedir. Önünde karşı sırtların arkasından Afyon, boğuk, uğultulu top sesleriyle ölümü, kaçışı, kovalayışı, nasıl gelişip ne zaman sona ereceği bilinmeyen kanlı kızıl bir kargaşanın telaşı içinde olmalıdır. Sabah aydınlığında nerelerde gizlendiğini bilemediği bir puhu kuşunun ötüşünü duydu Cezmi. Top seslerinin arada bir takırdayı veren makinalı tüfeklerin gürültüsüne karıştı puhu kuşunun ötüşü. Öğleye doğru Akatali'nin çadırındaydı. Sabaha karşı başlayan yarma harekatının cephenin 2-3 kilometre derinliklerine ulaştığını söylüyordu kurmay binbaşı. Süvariler gece geçitlerinden geçmiş, sabah aydınlığında düze inmişlerdi. İndiler, gün doğmadan az önce indiler ovaya, rahat ol diyordu Tali. haber merkezinden gelen, hepsi de ivediği damgalı yazıları gözden geçiriyor, üçü beşi bir araya gelince toplayıp kurmay başkanının çadırına götürüyorlardı. İki gün iki gece savunma çizgisinin gerilerinden cephenin derinliklerine uzanan Türk saldırıları bir daha yinelendi. Karşı saldırılar durduruldu, direnme noktalarına gece baskınları düzenlendi. 27 akşamı birliklerin harita üstündeki konumları düşman savunmasının çökertildiğini, cephenin boydan boya yarıldığını gösteriyordu. 2. tümenin alayları doğudan, 8. tümeninkiler batıdan Afyon'a inmekteydiler. Menzil çadırlarının bulunduğu alan, kaldırdıkları toz bulutu içinde uzaklaşan, yaklaşan, sıra sıra durup bekleşen kağnılar, at arabaları yaralı taşıyıcılarla doluydu. Güneş alçaldı, kan kırmızısı kocaman ışıklarla Murat Dağları'nın arkasına indi. Araba durak yerinin önü kalabalıktı. Tezkerelere uzanmış yatanlar oturdukları yerlerde durgunca arabalara bindirilme sırasının kendilerine gelmesini bekleyenler. Ötede düzlüğün bir ucunda topçular mevziyi değiştiriyorlardı. 23. tümenin yaralı toplama yerinden gelen upuzun boylu, koca ayaklı, bıçkın bir arabacı parmakları arasındaki tütünü sararken Afyon hükümet konağının yanmakta olduğunu, ettiğinden korkan gavurun yollara döküldüğünü anlatıyordu arkadaşlarına. Gece geç saat uykusuzluktan kan çanağına dönmüş gözlerini kırpıştıra kırpıştıra düşmanın toparlanıp ikinci ordu üstünden doğru bir karşı saldırıya geçmesinin artık beklenmediğini söylüyordu Talih. Kendi tümenleriyle gecikmeden saldırıya geçmesi istenmiş ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'dan. Paşa ihtiyatla karşılıyormuş kendisine verilen bu bilgileri. Oysa bıçkın arabacının bir tür kasıntıyla anlattıkları doğruydu. Afyon'a girmişti tümenler. 8. tümenin Afyon üstünden İnaz'a yürüdüğünü bildiren habercinin arkasından telsiz bağlantısı kuruldu. 2. orduya bağlı tümenlerin Resul Baba, Bayram Gazi, Hacılar güneyinden kuşatma harekatına katıldıkları öğrenildi. Karargah kurmayları batıda Sincanlı Ovası'nı aşıp Çobanözü Dumlupınar çizgisinde toparlanmaya çalışan düşman tümenlerinin kuzeydeki yıpranmamış tümenlerle birleşmelerini önleyecek emirleri mürettep kolordu komutanlığına, 2. orduya bağlı tümenlere, süvari kolordusu komutanlığına ulaştırmaya çalışıyorlardı. Aralarında cephe komutanı General Triküpiz'in de bulunduğu düşman birliklerinin batıya doğru Kızıltaş Deresi aralığından geçip kuşatmadan kurtulmaya çalıştıkları karargaha ulaştırılan önemli haberlerden bir başkasıydı. Süvari kolordusunun iki tümeninden birinin, 2. tümenin kuzeyde Altıntaş'ta, ikincisinin 14. tümenin Çalköy kuzeyinde olduğunu söylüyordu Talih. 29 Ağustos sabah 6 sularında cephe karargahından yola çıkan Gazi Paşa'nın önce 1. ordunun Akşar'daki karargahına, oradan düpedüz çarpışmaların en yoğun olduğu yere 11. tümenin gözetleme yerine gittiği öğrenildi. Çalköy, Allıören arasındaki birliklerin düşman yöresindeki çemberi daralmakta oldukları görülmekteydi gözetleme yerinden. Kuzeyde Akpirim Tepesi eteklerinden aşağıya sıra sıra Türk birlikleri inmekteydi. İki atlı haberci atları üstünde dolu düzgün ayrı yönlere, bir başkası ordu karargahının bulunduğu tepeye doğru uzaklaşmaktaydılar. Şimdi böyle, yarım saat, iki saat, üç saat sonra başka, savaş alanının herhangi bir yerinden bütünüyle yaşanmakta olan her şeyin görülemeyeceğini, sezgilerin düş gücünün de öyle çokça işe yaramayacağını biliyor, karar verme sorumluluğunu taşıyan arkadaşlarının ağır yükünü bir tür saygı ile kendi omuzlarında duyumsuyordu Baytar Binbaşı. Tarih yazar mı? Şimdi doğru olanın bir saat iki saat sonra büsbütün yanlış olabileceğini, yenmekle yenilmenin, korkaklıkla yiğitliğin, sevgi ile kinin birlikte yaşayıp büyüdüklerini, görece olduklarını da yazar mı tarih? Belleği kocamandır tarihin, kim bilir? General Frangos kuşatmadan çıkarmaya çalıştığı üç tümeni ile demiryolu boyunca batıya, Çivril, Çal, Alaşehir üstüne çekilmenin yollarını arıyormuş. Triküpiz ile Plastiras'ın ellerinde kalan döküntü birliklerle Sebiltepe, Allıören arasındaki boşluktan Murat Dağı eteklerine, Kızıldaş Deresi geçitlerine ulaşmaya çalıştığı düşünülüyordu. Kuzeyde Eskişehir, Kütahya, Döer dolaylarında savaşçı sayısı 100 bine yaklaşan sağlam kalmış Yunan tümenlerinden bozgunu önleyebilecek bir harekat beklenemeyeceği görüntüsündeydi karargâhtaki kurmaylar. Erleri küçük zabitleri komutanlarıyla karşıdaki düşmanın nasıl bir haleti ruhiye içinde olabileceğini kestirmek güç değildi. Yılgındırlar, ezik, öfkeli, acılıdırlar. Ağustos sıcağında gün ortasında düzenlerinin bozulduğunu, yollarının kesilmiş olduğunu, 3 yıldan daha uzun bir süredir sık sık kendilerine söylenmiş olanların boş, yanlış, yararsız, aldatmacalardan öte bir şey olmadığını anlayanlar vardır aralarında. Tutsakların sorgulanmasından 30 Ağustos gece saat 1'de Çalköy'e gelen General Trikupis'in birbirine karışmış birlikleri düzenlemeye çalıştığı Kızıltaş Deresi üstünden bir çıkış harekatına girişebileceği sonucu çıkarılmıştı. 4. Yunan Tümeni ile 9. Yunan Tümeni'nin bu amaçla Selkisaray Aslıhanlar arasından Dumlupınar yönünde giriştikleri gece saldırıları durdurulmaya çalışılırken 5. Yunan Tümeni'nin aradan sıyrıldığı Kızıltaş Deresi geçitlerine girdiği öğrenildi. İki tümeni ile Tokul Tava çizgisine yaklaşmakta olan süvari kolordusuna, yedekteki 4. kolorduya bir kez daha bu geçitlerin kapatılması emri gönderildi. 30 Ağustos günü Aslıhanlar'da çepeçevre kuşatılmış olan Yunan tümenlerinin tümüyle savaş dışı bırakılmasını amaçlayan saldırılar yoğunlaştı. 2. Ordu Komutanı saat 6.30'da aldığı emre göre 3 tümeni ile ayrı ayrı İşören, Çalköy, Hanköy yönlerinde saldırıya geçilmesi emrini verdi. O saatlerde kuzeyde İnönü dolaylarında bulunduğu bilinen 15. Yunan tümeninin güneye Akoluk üstünden Döer'e doğru ilerlediği öğrenildi. Mürettep kolorduya bağlı süvarilerin bu ilerleyişi yavaşlatması, 1. tümenin ise Döer'e varmadan önce ilerleyişi durdurmak için gerekeni yapması emri verildi. Bir yanda kuşatmayı yarıp çıkmak, öbür yanda olabildiğince çabuk, olabildiğince büyük güçlerle aralıkları kapamak, geçitleri tutmak çabası. Bir yanda kurtulup toparlanma, öbür yanda kuşatılanı kuşatıldığı yerde yok etme istenci. Açlık, ter, kan, ölüm, umut, umutsuzluk, coşku, yılgınlık, iç içe. 30 Ağustos günü ölümün dinlendirici, soğuk eli dokunup götürmüyorsa savaş alanının her yerinde savaşmakta olan 400 şu kadar bin savaşçının her birinin yüreğinde bu közlerden bir parça, birer parçacık vardı olduğu yeri yakan. Tezkereciler gölge gölge küçük tahtıravenler, üzünçler taşıyorlardı gerilere. Gölgeliklere, su kıyılarına, kayalıkların kuytusuna kurulmuş çadırlara taşınıyordu şehitler, yaralılar. Kanlı iniltili birbiri içinde bekleşen, kayıp kayıp kendinden geçenlerle doluydu yaralı sargı yerleri. Kuytularda, bayırların eteklerinde, sel yarıntılarının kıyılarında bir başınaydı yaşamını yitirenler. Kimi de toplanmış bir kuytuya sıralanmışlardı yan yana, kanlı, acılı, küskün. Bayır yukarı, sivrice sivrice kayalıkların arasında, 20 hanelik bir köyün inişinde 4 toplu bir bataryanın kalıntıları vardı. Batarya komutanı yüzbaşı, uzağa derince bir şarapnel çukurunun kıyısına savrulmuştu.